Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Haban 1399, Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 1442 ve miladi takvimle 11 Kasım 2020 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Mehtap Hamene ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı ve din ile ilgili sorular ve cevapları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Zarif, İslam dünyasının durumunun Pakistan ve İran'ın ortak endişesi olduğunu söyledi. Amerika, İran'a karşı yaptırım siyasetini sürdürüyor. İran ve Suriye, Batı'nın çifte standartlı tutumunu eleştirdi. Erdoğan Putin ile telefonda Karabağ'a görüştü. Biden, Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi. Ve Türkiye'de dün 87 vatandaş hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahran ve İslamabad'ın bazı ülkelerin Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirme konusunu büyük bir titizlikle izlediğine işaretle, günümüz İslam dünyasının durumu İran ve Pakistan'ın ortak endişesi olduğunu belirtti. Muhammed Cevat Zarif, salı akşamı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı sırada İrna'ya verdiği demeçte bazı bölge ülkeleri tarafından Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme komplosuna işaretle, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gelecek oturumunun Nijer'de düzenleneceğini, bu yüzden uzlaşma planına karşı ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini söyledi. Zarif, Pakistan ziyareti hedefi hakkında yaptığı açıklamada, İkili ilişkiler, sınır işbirliği, bölgesel ve uluslararası konuları Pakistanlı dostlarla masaya yatırmayı planladığını duyurdu. Dışişleri Bakanı ayrıca Amerika'da yeni hükümetin iş başına gelmesiyle Bercam Anlaşması durumu konusunda her şeyin Amerika'nın davranışına bağlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, siyasi ve ekonomik bir heyet başkanlığında Pakistanlı üst düzey yetkililer ile görüşmek amacıyla salı akşamı başkent İslamabad'a gitti. İki günlük söz konusu ziyarette Zarif, Pakistan Başbakanı İmran Khan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Ordu Komutanı General Kamer Bajwa ile bir araya gelecek.
Cenevre'de bulunan Uluslararası Kurum ve Birleşmiş Milletler'de İran'ın daimi temsilcisi ve büyükelçisi Amerika'nın İranlı vatandaşları siyasi bahanelerle başına buyruk tutuklaması ve eziyet etmesi gibi yıkıcı davranışlara son vermesini istedi. İsmail Bekay Hamane, Amerika'da insan hakları konusunu incelemek üzere düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda, Amerika toplumunda başta siyahiler olmak üzere renkli derililere sistematik ve geniş çaplı ırkçılığa son verilmesi ve dünyanın çeşitli bölgelerde başına buyruk İHA'larca cinayetlerin durmasını ve İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kor General Süleymani ve beraberindekilere terör düzenleyenlerin cezalandırılmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Cenevre'de uluslararası kurumlarda daimi temsilcisi ve büyükelçisi, Amerika'nın diğer ülkelere karşı tek yanlı ve illegal yaptırımların durdurulması, ayrıca tek yanlı girişimler konusunda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü ile etkin işbirliğini vurguladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işbirliği ile Amerika ordusunun Afganistan'da ve diğer ülkelerde işlediği suçların ele alınması, Yemen ve Filistin'de insan haklarının geniş çapta ihlal edilmesi, ayrıca göçmen çocukların ebeveynlerden ayırmak gibi insanlık dışı davranışların durdurulması konularının İslam Cumhuriyeti'nin temsilcisinin Amerika'da insan hakları durumunu inceleme oturumunda değindiği konulardı.
Amerika yaptırım bağımlısı olduğunu gösteren yeni bir kararla İran halkına karşı ekonomik terörizmin devamında İran ile bağlantılı bazı kişiler ve kurumlara yaptırım kararı aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada İran ile işbirliğinde bulunan 4 kişi ve 6 kurumu yaptırım listesine aldığını belirtti. Yaptırım uygulayan kişiler İran ve Tayvan vatandaşları olarak DES International ve Zoldek Industry firmaları ile bağlantılı oldukları bahanesiyle yaptırım listesine alındılar. Amerika Hazine Bakanlığı ayrıca İran, Singapur, Çin ve Hong Kong'da bulunan bazı firmaları da yaptırım listesine aldı. Amerika yönetimi 8 Mayıs 2018 tarihinde legal olarak Bercam Nükleer Anlaşması'nda çekilmenin ardından İran'a karşı maksimum baskı siyasetini izlemeye başladı. Washington, Tahran'a maksimum baskıdan Amerika'nın istediği konuları içeren yeni bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi. Fakat olay üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçerken Amerika hükümeti bu hedefinde başarısız kaldı.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı, Katar'ın su ve elektrik firması ikili ilişkilerin güçlenmesi zaruretini vurguladılar. İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı, Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Ali Farahnakian, Katar Su ve Elektrik Firması Genel Müdürü İsa Kevari ile Salı günü Doha'da bir araya gelerek, iki ülke arasında su ve elektrik konusunda daha önce yapılan müzakere ve görüşmelerin değerli olduğuna işaretle, mevcut olan ilişkilerini güçlenmesi zaruretine vurgu yaptılar. Yapılan görüşmede Katarlı firma ve İran Enerji Bakanlığı'nın ilgili birimleri arasında uzmanlık konuların ele alınması, böylece her iki ülkenin işbirliği sayesinde iyi sonuçlara varmaları kararlaştırıldı. Katar ve İran Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı olan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekanian, pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mesajını Katar Emiri Tamim bin Hamd bin Halife Ali Sani'ye teslim etti. Yapılan görüşmede ayrıca Katar ve İran Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu prensip anlaşmalarına göre iki ülkenin komisyon belgelerinde geçen tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeleri kararlaştırıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerdeki Üst Düzey Yardımcısı Suriye Cumhurbaşkanı ile Batılı ülkelerin Suriye'de insan hakları konusundaki çelişkili tutumu ve onların Şam'da mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferansı düzenlenmesine sorun oluşturmalarını eleştirdiler. Dışişleri Bakanlığı'nın dün bildirdiğine göre Ali Asker Hacı bir heyet başkanlığında Suriyeli yetkililerle görüşmek, ayrıca söz konusu konferansa katılmak üzere başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Ali Asker Hacı söz konusu görüşmede mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferansının Suriyeli mültecilerin acılarını azaltmak, güven oluşturmak ve Suriye'de barışın sağlanması için uygun bir başlangıç olduğunu belirterek, Suriye krizinin siyasi yollardan çözülmesi önemine işaretle Suriye Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini yeniden devamına vurgu yaptı. Yapılan görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran'ın Suriye halkı ve hükümetine desteklerini işaretle mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferansının tüm insani çalışmaların devam etmesi ve onarım çalışmalarının başlaması, ayrıca Suriye halkına güvenlik ve refahın geri getirilmesi için iyi bir temel olabileceğini söyledi. Mültecilerin geri dönüşü için uluslararası konferans çarşamba günü Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenecek.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu dün yayınladığı bildiride Avrupa Birliği ve üyelerinin Suriye'de mülteciler konferansına katılmayacağını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Joseph Borrell haberi duyurarak kısıtlı sayıda Suriyeli mültecinin geri dönmesinin sığınmacılar ve mültecilerin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini söyledi. Zorunlu askerlik, ayrım gözetmeyen gözaltı, işkence, fiziki şiddet, barınma ve asgari vatandaşlık hizmetlerine erişimde ayrımcılık, Borrell'in bildirisinde gündeme aldığı iddialardır. Şam, Türkiye hariç diğer tüm ülkeleri mülteciler konferansına katılmaya davet etti. Mültecilerin dönüşü için uluslararası konferans bu ayın 11 ve 12 günleri arasında Şam'da düzenlenecek.
Türkiye askeri güçleri Suriye'nin Hama ve Halep illerinde 3 gözetim noktasından daha geri çekildi. Suriye'de İnsan Hakları Gözetim Kurumu, Türkiye'ye ait en az 50 askeri aracın Hama ilinin kuzeybatısında olan Şirmugan bölgesinden İdlib ilinin Cebel el-Zaviye bölgesine harekete geçtiğini duyurdu. Habere göre Türkiye güçleri Halep ilinin batı ve kuzeybatı bölgesine olan Gıptan el-Cebel ve Cebel Andan bölgelerini de terk etti. Türkiye ordusu son günlerde Hama ve İdlib illerinde de 5 askeri gözetim noktasından çekilmişti. Bu yılın başından itibaren şimdiye kadar Türkiye'nin 11 gözetim noktası Suriyeli güçlerin kuşatmasında olmaları nedeniyle resmen işlevini kaybetmiştir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileriyle Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede Dağlık Karabağ konusunda kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahallede tesis edilecek ortak merkez marifetiyle Rus ile ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Karabağ'da savaşı zamanında durdurmaya karar verdiğini belirtti. Paşinyan, dün Rusya 1 kanalına verdiği demeçte, Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmaması durumunda her şeyin daha kötü ve vahim hale geleceğini işaretle, anlaşmanın ülkesinin ilerlemesi için etkili olacağını belirtti. Paşinyan, bunu kabul etmemiz gerekiyor, biz düştük ama uçuruma yuvarlanmadık, biz zamanında savaşı durdurma kararı aldık, dedi. Paşinyan, mevcut durumdan ders almak gerektiğini, bunun ise ülkesinin gelecekte ilerlemesi için önemli olduğunu ifade etti. Bu arada muhafazakar bir parti olan Müreffeh Ermenistan Partisi ile birlikte 14 parti barış anlaşmasının Ermenistan çıkarlarını garanti etmediği gerekçesiyle anlaşmaya karşı yarın gösteri düzenleyecekler. Ermenistan Başbakanı'na karşı bir grup dün Milli Meclis binasına saldırarak binaya hasar verdi. Karabağ Barış Anlaşması dün sabah Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Vladimir Putin'in katıldığı törenle imzalandı.
Moskova, Rusya Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan arasında varılan anlaşmaya göre Karabağ bölgesinde Rus barış güçlerinin konuşlanması ile ilgili şartları açıkladı. İran'ın bildirdiğine göre dün Kremlin Sarayı'nın resmi sitesinde yayınlanan ortak bildiride Karabağ'da barış güçlerinin sadece Ruslardan oluşacağını belirtti. Bildirde Rus barış güçlerinin 5 yıllık süre ile bölgede bulunacağını, gerektiğinde bir sonraki 5 yıllık döneminin de otomatik olarak uzatılacağı ifade ediliyor. Toplamda 2000 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı ve 380 araç ile askeri malzeme parçaları bölgeye ulaştırılarak Azeri ve Ermeni askerlerinin sıcak temasını engellemek için kurulacak tampon bölgede görev yapacak. Putin dün sabah yayınladığı bildirdi, 3 taraf arasında varılan anlaşma uyarınca Azeri ve Ermeni güçlerin bulundukları yerde duracakları ve Rusya barış güçlerinin Karabağ ve Ermenistan arasındaki temas hattına konuşlanacağını belirtti. Karabağ ve çevre bölgelerde bulunan evlerinden edinenler ise Birleşmiş Milletler Sığınması Yüksek Komiserliği'nin gözetiminde evlerine dönerken savaş esirleri, tutuklular ve cenazelerin takas edileceği ifade edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı 2020 başkanlık seçimlerini kazanan Biden'ı tebrik etti. Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Biden'a gönderdiği tebrik mesajında, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Başkan yardımcılığını sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. İfadesini kullanan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınavlar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde Amerika yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum, dedi.
Amerika başkanlığına seçilen Joe Biden, bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey başkanın geride bırakacağı miras yararı olmayacak, dedi. Amerika başkanlığına seçilen Joe Biden, başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesine ilişkin bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum, dedi. Senato'da çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in de seçim sonuçlarını tanımadığı ve kendisiyle görüşüp görüşmediği soruları üzerine Biden, McConnell ile görüşmediğini ancak yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.
Amerika Adalet Bakanı William Barr, bakanlıktaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için genelgeye imladı. Sputnik'in verdiği habere göre Barr, genelge bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir ifadesini kullandı.
Türkiye'de güncel verilere göre son 24 saatte 146.198 COVID-19 testi yapıldı. 2.529 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti. 2.215 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342.501'e yükseldi.
Filistin tarihi eserler uzmanı Abdurrezzak Metani, korsan rejimin İslami tarihi eserleri çalıp gizleyerek Filistin'in İslami Arap kimliğini yok etmeye çalıştığını söyledi.
Ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi, bu teşkilatın Yemenli taraflara ateşkes önerisinin nihai taslağını sunduğu haberini tekzip etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika Savunma Bakanı'nın görevden alınması konusunda. Amerika yönetiminin resmi yapısı dışından siyaset döngüsüne başkan olarak giren Donald Trump, kendi yönetim takımı konusunda ise tuhaf ve alışılmadık bir tutum izlemektedir. Bizzat kendisi 20 Ocak 2017 tarihinde göreve başlamasından itibaren yönetimin üst düzey yetkililerini görevden alma konusunda rekor sahibidir. Amerika Başkanı bu bağlamdaki son girişimde Amerika Savunma Bakanı'nı görevden aldı. Başkan Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verildiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'i atadığını açıkladı. Mark Esper, Pentagon'da 14 aylık görevi ardından tek bir mesaj ile Trump yönetiminin son ihraç edilen sorumlusu olarak kayıtlara geçti. Bundan önce de Amerika Savunma Bakanlığı'ndan 3 güvenilir kaynak, Esper'in istifa mektubunu hazırladığını ve yakında görevinden çekileceğini belirtmişti. Aynı zamanda NBC News ise Esper'in 3 ay önceden beri Trump ile yaşadığı ihtilafı nedeniyle görevinden ayrılmak istediğini duyurmuştu. Esper pazartesi günü yayınladığı fakat birkaç gün önce kendisiyle yapılan bir röportajda emir kulu olmadığını iddia etmişti. Son aylarda Başkan Trump'ın başkanlık seçimleri ardından bazı üst düzey yetkililerini kabinesinden çıkarma kararı aldığına dair birçok söylenti yayınlandı. Listede bulunanlardan birisi ise Savunma Bakanı Esper'di. Bu mesele Trump ve Esper arasında birçok konuda yaşanan ihtilaf nedeniyle muhtemel görünüyor. Bu ihtilaf özellikle son aylarda çok yoğunlaştı, öyle ki Esper'in ihraç edilmesi fazla şaşkınlığa sebep olmadı. İkili arasında başlıca ciddi ihtilaf, Ocak 2020 tarihinde İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye Bağdat'ta düzenlenen terör saldırıydı. Trump, Şehit Süleymani'nin Amerika elçiliklerinden 4'üne saldırı planları yaptığını iddia ederken, Esper, bu tehdidin ani olduğunu ispat etmek için yeterli kanıtın bulunmadığını inanıyordu. İkili arasında mevcut olan ihtilafları yoğunlaştıran bir başka konu ise, başkanın Afganistan ve Irak'tan Amerikan askerlerini çekme vaadini gerçekleştirme çalışmaları ve Almanya'dan 12.500 Amerikan askerini çıkarma kararıdır. Aslında Amerika, NATO kapsamında Almanya'nın askeri bütçesini arttırmak ve yapılan masraflarda daha fazla katkıda bulunmasını isterken, Berlin'in bu isteğe karşı kayıtsız kalmasına tepki olarak Amerika, Almanya'dan askeri güçlerini çekme kararı aldı. Esper açıklamalarında bu konu hakkındaki hoşnutsuzluğunu gizlemediğini ve muhalefeti nedeniyle Trump'ın kendisini görevden alma fikrine ilk kez kapılmasına sebep oldu. Trump ve Esper arasındaki gerginlik, başkanın ordu güçlerinin Washington ve diğer kentlerde göstericileri bastırmak için caddelerde konuşlanma isteğini alenen muhalefet etmesiyle zirveye ulaştı. Tabii bu arada Esper, Amerika İç Savaşı'nda konfederasyon komutanlarının adlarını verdiği Amerika askeri üslerini değiştirmek istiyordu. Fakat bu konu Trump'ın aşırı milliyetçi tutumu nedeniyle ise sert muhalefetiyle karşılaştı. Tüm bunlar bir yana, Savunma Bakanı'nın görevden alınmasına en önemli sebebin Trump'ın otoriter şahsiyetidir. Aslında Trump, ben merkezcilik ile tanınıyor ve muhalif görüşleri duymaya tahammülü yoktur. Onun hükümetinin yetkililerini görevden almasının bahanesi, her zaman Amerika yönetiminin en iyi kişilerden yararlanması gerektiği bahanesidir. Fakat Trump açısından en iyi kişiler ve yetkililer, onun emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirenlerdir. Bu yüzden başkan her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Ümit'e göre, Trump, Birleşik Amerika Devletleri'nde en yalnız kişidir, zira yakınları bile ona mesafeli duruyor. Esper'in görevden alınmasında göze çarpan bir başka konu ise, başkanın Fars Körfezi'nde muhtemelen askeri maceraya atılmasıdır. New York Times dergisi internet sitesi yayınladığı bir makalede Mark Esper'in görevden alınması ardından Amerika Savunma Bakanlığı'ndaki bazı yetkililer Trump'ın aralarında İran'ın da bulunduğu düşman ülkelere muhtemel saldırısından endişe duyduklarını duyurdular. Fakat Washington, İran'a yönelik her türlü kışkırtıcı girişim veya saldırıya yeltenmesi durumunda İran'ın çok kesin ve ezici cevabı ile karşılaşacağının çok iyi farkındadır. Zira bu karşılık Amerika'nın bölgedeki çıkarları ve güçlerine büyük hasarlar ve kayıplar vereceği ise garantilidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz İsrail rejiminde ekonomik çöküş hakkındaki uyarılar etrafında. Yeni Sağ Partisi olarak bilinen Aşırı Sağcı Akın Partisi'nin başkanı Neftali Bennett, İsrail rejiminin halihazırda korkunç bir yöne doğru gittiğini ve ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. İsrail rejimi ters göç, heterojen demografik bileşimi, derin sosyal ayrımlar gibi çeşitli tehditler ile karşı karşıyadır. Fakat ekonomi İsrail rejiminin güçlü olduğu alanlardan biriydi ve son zamanlarda giderek çöküş sürecine girmiş bulunuyor. Öyle ki artık dağılma eşiğine gelmiştir. 2019 yılına göre 2020 yılında işsizlik oranı daha yüksektir. Fransız RTL radyo kanalı Twitter sayfasında şöyle yazdı. İsrail'de son aylarda işsizlik oranında sıçrama yaşanmıştır ve Şubat ayında 3.4'ten Nisan ayında %27'ye ulaşmıştır. Bu oran sonraki aylarda daha da artış kaydetmiştir. İşgal topraklarında bütçe açığı da artmıştır. Fitch derecelendirme kuruluşunun tahminlerine göre. Siyonistlerin bütçe eksikliği 2019 yılında %3.7'den 2020 sonunda %120'ye ulaşacaktır. Bu arada İsrail rejiminde dış yatırım da son 9 ayda azalmıştır. İsrail'in ekonomik durumunun kötü olmasında birçok sebebi vardır. Bunlardan en önemlisi işgal topraklarında korona hastalığının büyük çapta yayılmasıdır. Son verilere göre şimdiye kadar İsrail'de 320 binden daha fazla kişi koronaya yakalanmıştır. Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu kabinesi ise korona salgınına karşı başarısız kalmıştır. Öyle ki işgal toprakları sürekli gösterilere sahne oluyor ve protestocular başbakanın görevden çekilmesini istiyorlar. Siyonist sitede daha önce Siyonist rejimin kabinesinden naklen yayımladığı raporda işgal topraklarında korona salgını ve ekonomiye olan olumsuz etkileri nedeniyle iflaslarda %40 artışa sebep olduğunu duyurdu. Benjamin Netanyahu kabinesi korona salgınına karşı birçok sosyal ve ekonomik kısıtlamalara başvurdu ve 20 Mart tarihinde acil durum yasaları da onaylandı. Söz konusu kısıtlama siyasetleri korona salgınından dolayı Siyonist rejimin ekonomik sorunlarının artmasına sebep oldu. İsrail rejiminin eski güvenlik yetkililerinden Elan Baz, korona salgınının İsrail rejimi ekonomisine yaptığı etki konusunda yaptığı açıklamada, İsrail rejimi ekonomisinin şiddetli darbe aldığını ve halihazırda 1 milyon 200 bin kişinin işsiz olduğunu söyledi. Bu arada korona salgını Siyonist rejimin turizm sektörünü de yoğun şekilde zayıflattı ve dış yatırımın azalmasını da beraberinde getirdi. İsrail Maliye Bakanlığı da koronavirüsün en az 17 milyar dolar İsrail ekonomisine darbe vurduğunu duyurdu. Korona salgınına ilaveten İsrail sorunlarının artmasında bir diğer faktör savaş yanlılığıdır. Netanyahu'nun başbakan olduğu son 10 yılda İsrail rejimi 2012, 2014, 2018 ve 2019 yıllarında Filistinlilere savaş açtı. Gerçi Filistinlilere birçok hasar verdirildi fakat kendisi de yüklü masraflara katlanmak zorunda kaldı. İsrail rejiminin işgal topraklarına yerleşken inşaatı veya Ürdün Nehri Batı yakasının ilhak planı gibi yayılmacı projeleri işgal topraklarındaki güvenlik oranını da azaltmıştır. Zira Filistinli gruplar sürekli işgal planlarına tepki göstererek ona karşı direniyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı korsan rejim birçok ekonomik sorun ile karşı karşıya bulunuyor ve bunun farkına varan birçok yetkili İsrail ekonomisinin dağılma eşiğine geldiği konusunda uyarıda bulunuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Raban 1399, Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 1442 ve 11 Kasım 2020 Çarşamba. Bin altı yıl önce bugün Hicri Kameri 25 Rebiülevvel 436'da Şeyh Mufid'in ünlü öğrencisi Seyyid Murtaza Alimul Huda 80 yaşında vefat etti. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Raban 1390'da İran İslam Cumhuriyeti Muhafızlar Ordusu komutanlarından Hasan Tahrani Mukaddem şehit düştü. Hicri Şems'e 1338'de Tahran'da dünyaya gelen Mukaddem, Irak'ın İran'a dayattı 8 yıllık savaşta Muhafızlar Ordusu Topçu Birlikleri komutanlığını yaptı ve birliğin kurucusuydu. Muhafızlar Ordusu füze faaliyetleri alanında araştırmalarda bulunan Mukaddem, birkaç füzenin yapımında da yöneticilik yaptı ve bu yüzden İran'ın füze babası lakabını aldı. ...123 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Raban 1276'da İranlı çağdaş şair Nima Yuşiç lakaplı Ali İsfendiyari İran'ın kuzeyindeki Mazandaran'ın Yuş bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluk dönemine geçirdikten sonra Tahran'a gelen Yuşiç Fransızcayı öğrenmeye başlar ve bunun yanı sıra Arapçayı da öğrendi. Hocalarından birinin tavsiyesi üzerine şiir söylemeye başlayan Nima Yuşiç, İran'da ilk yenilikçi çağdaş şairlerden sayılır. Onun en önemli yenilikçi şiirlerinden biri Efsane adlı şiiridir. Nima Yuşiç Hicri Şems'i 1338'de 62 yaşında vefat etti. ...106 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Aban 1293'te Irak'ın önde gelen Şii taklit mercileri tarafından bu ülkeye 1. Dünya Savaşı döneminde tecavüz eden İngilizlerle mücadele edilmesi için fetva yayınlandı. ...47 yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Raban 1352'de İranlı yazar ve İslam araştırmacısı Üstad Rıza Ruzbeh vefat etti. Hicri Şems'e 1300'de İran'ın kuzey batısındaki Zencan'da dünyaya gelen Rıza Ruzbeh çocukken dini konulara büyük ilgi duyuyordu ve okulda eğitiminin yanında mantık ve felsefe konularında araştırmalarda bulunuyordu. Üç yıl önce bugün Hicri Şems'e 21 Aban 1396'da İran'ın batısındaki Kermanşah ili ve Irak'ın doğusundaki bölgelerde 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkezi Ezgele kentinin 5. kilometresinde ve yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelirken uzun süre sürmesi ve fazla derinlerde meydana gelmemesi nedeniyle İran'ın kuzeybatısındaki tüm bölgeler Türkiye'nin güneydoğusu, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın kuzeyinde bile hissedildi. Bu depremde İran üzerinde 574 kişi hayatını kaybetti ve 9388 kişi de yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kriz istifayla mola verdi.
Karar.
Gelecek Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.
Star.
Aliyev, bu anlaşma bizim zaferimizdir.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Evren Devrim Zelyut 9 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Albayrak'ın istifası ekonomiyi düzeltecek mi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hafta sonu Türkiye için 3 önemli haber akışı yaşandı. Önce cumartesi gündüz saatlerinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın getirildiğini öğrendik. Akşam saatlerinde ise Amerika başkanlık seçimi netleşti ve kazanan oylar önce Avrasya Yatırım isimli YouTube kanalımızda söylediğimiz gibi Joe Biden oldu. Ama en önemli olan ise pazar akşamı saatlerinde Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Şimdi tek tek tüm olayları irdeleyelim. Berat Albayrak'ın istifa mektubu tam bir bilmeceye döndü. Devlet ciddiyetine yakışmayacak şekilde sadece sosyal medya üzerinden sunulan metin kafaları karıştırdı. Piyasaların yakından izlediği kilit konumundaki bir bakan böyle yapmamalıydı. Peki bu sürece nasıl geldik? Ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı sistemi sonrasında ne ekonomide ne de politikada dikişler tuttu. Parlamenter sistemde sorunlar tabandan tavana akarken yeni gelen sistem liyakattan uzak, partizan ekiplerle tepeden inme çözümler üretmeye çalıştı. Bunlar işe yaramadı. Bu sistemin dişlerinden birisi olan Berat Albayrak, keşke doları tutmak için son bir yılda 100 milyar dolardan fazla rezervi heba etmek yerine ekonomide reform sürecine inansaydı, ülkeye dolar kazandırıcı işler için enerjisini harcasaydı tablo çok ama çok farklı olurdu. Berat Bey'i piyasaya da bir türlü güvenemedi. Çünkü ekibinin çözüm önerileri köklü ve kalıcı unsurlar içermiyordu. Bu nedenle kur, enflasyon, büyüme, ne hedef varsa hepsi ıskalandı. Burada ana sorunun Albayrak olmadığını da unutmamak gerekir. Çünkü yardımcı güvenin azaltan antidemokratik uygulamalar, kuru patlatan akıl dışı faiz politikası, üretmek yerine tüketmek, imalat yerine beton üretimini teşvik etmenin mimarı Albayrak değildir. Bu olay aslında AKP'nin tükenmişliğini ve sistemin bittiğinin en büyük işareti olmuştur. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 6 Temmuz 2019 tarihinde Murat Çetinkaya'nın yerine atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu atama ile ilgili olarak Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyor adam diyerek aslında değiştirme gerekçesini de kısaca ortaya koymuştu. Peki ne olmuştur da Uysal görevden alınmıştı? Hangi sözü dinlememiştir? Faizleri enflasyon altına çekerek dövize hücum başlatan kimdir? Dolar ve euronun artması ile firmaların dış girdiği maliyetlerini kim yükseltmiştir? Maliyet artışlarına bağlı olarak enflasyonu azdıran kimdir? Bu hatalar sarmalını önlemek için son bir yılda 100 milyar dolardan fazla rezervi heba eden kimdir? Bence Sayın Davutoğlu'nun arabanın motorundan sorun var, lastiği değiştirip çare arıyorsunuz tepkisi konuyu güzel bir şekilde özetlemektedir. Dışa bağlı sistem değişmedikçe, eğitim ve hukuk reformları yapılmadıkça, demokrasi için adımlar atılıp yatırımcı güveni sağlanmadıkça, cari açık ve enflasyon, buna bağlı artan kurlar başımıza büyük belalar açmaya devam edecektir. Merkez Bankası haberinden sonra Biden'in başkanlık yarışında ipi göğüslemesi Ankara-Washington ilişkilerinde ilk ihtilafın S-400 yaptırımları ile çıkacağının ilanı oldu.
İbrahim Kahveci, 9 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal faiz artıramaz başlıklı yazısına yer veriyor. Murat Çetinkaya'dan sonra Murat Uysal da Merkez Bankası Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Murat'ın neden görevden alındığını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladığı için biliyoruz. Erdoğan Mayıs 2019'da grup toplantısında bu görevden almayı şu şekilde izah etmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi sistem değişince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'na görevden alma yetkisini de aldık. Ve böylece önceki Merkez Bankası Başkanı'nın görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu adam, görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Dedik ki bak böyle böyle. Faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmada en büyük zulmüdür. Yatırımları durdurur, istihdamı durdurur, üretimi durdurur, rekabet gücünüzü ortadan kaldırır ve sizin büyümenizi de engeller. Şimdi bu adamlar atılınca ve hava değişti, işte bakın enflasyonda tek haneyle düştük. Bu görevden almanın gerekçesinde bazı dikkat çeken noktaları yeniden belirtelim. 1. Faizlerin düşürülmesi açısından laf dinlemiyordu. 2. Yüksek faiz en büyük zulümdür. 3. Enflasyonu düşürmek faizi düşürmekle sağlanır. Bu görüşler ülke yönetiminin başı olan ve tabiri caiz ise herkesi görevden alma ve herkesi göreve atama yetkisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Sayın Erdoğan bu görüşleri çerçevesinde 2013 yılından itibaren Ali Babacan ile ters düşmüştür. Sonrasında Mehmet Şimşek ile ters düşmüştür. Bu iki isim hakkında örtülü ve açık şekilde çok ağır görüşler belirtmiştir. Tabiri caiz ise kendilerini faizci olarak tanımlamıştır. Acaba Merkez Bankası Başkanı'nı iki kez görevden alıp yeni Başkan Naci Ağbal bu göreve getirildiğinde faiz artışı olursa kim faizci olacaktır? 2013 yılından beri Türk milletine karşı Erdoğan tarafından söylenen sözler, suçlanan faizciler ne olacaktır? Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizci başkan atadı mı denilecektir? İşte o yüzden ve sayamadığım birçok nedenden dolayı yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal faiz artışı seçeneğini kullanamaz diyorum. Kullanırsa bizzatihi kendisi o göreve getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini ve geçmiş suçlamalarını çöpe atmış olur. O nedenle faiz dışı argümanlarla para politikasını sürdürmek durumunda kalacaktır. Merkez Bankası eski Başkanı Murat Uysal, yumurta fiyatlarının dahi kur artışına bağlı arttığını açıklıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise isteseler kuru düşürebileceklerini söylüyordu. Şunu unutmayalım, 2017 parasal genişleme sonrasında da benzer faiz kur sarmalı yaşanmış ve Merkez Bankası nihai öne geçme hamlesini Berat Albayrak göreve geldikten sonra yapabilmiştir.
Cevher İlhan 9 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde yine deprem paralarının akıbeti başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bilindiği gibi mecliste depremlerde ihmallerin araştırılması, acilen gereken önlemlerin görüşülüp alınması önergeleri AK Parti ve MHP oylarıyla hep reddedilmişti. Nihayette İzmir depremi üzerine mecliste 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, iktidar partisi grup başkan vekilinin 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerinde bunun 8.3 katı 1.21 milyar lira harcandı. Sözleri yeniden deprem paralarını gündeme getirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Düşülen Varta'da 10 milyon çürük ve ruhsatsız kaçak binanın para karşılığı sağlam ve ruhsatlı gösterildiği imar affından elde edilen 17.5 milyarla birlikte deprem bölgelerindeki yaşam alanlarını güvenli hale getirmek ve konutları depreme karşı dayanıklı yapmak için 21 yılda toplanan 70 milyar liradan fazla deprem vergisinin başka amaçlara kullanıldığı, bunun büyük kısmının iktidara yakın müteahhitlere gittiği, içi boş inşaat ihalelerini yandaş firmalara aktarıldığı tespitlerini iktidar cephesince doğru dürüst bir açıklama getirilmiş değil. Ve iktidar partisi genel başkanı Cumhurbaşkanı'nın daha evvel harcanması gereken yere harcadık, bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok çıkışı, deprem vergilerin akıbetiyle ilgili istifhamları daha da arttırıyor. İktidar hesabını vermiyor. İktidar halkın parasını harcıyor, hesap vermiyor. İktidar halkın parasını harcıyor, hesap vermiyor. Milletvekilleri çok büyük ihaleler alan iş adamlarının yüz milyarlarca liralık vergi borçlarını sılınıyor. Halkın parası saraylara, uçaklara, gemilere ve dolar garantili ihalelere gidiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...34. Uluslararası İslam Vahdet Konferansı.
İslam dünyasının 47 ülkesinden 167 seçkin şahsiyeti ve yine 120 İranlı konuşmacı Vahdet Haftası çerçevesinde telekonferans yöntemiyle düzenlenen 34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nda konuşma yaptı.
Uluslararası İslami Vahdet Konferansı her yıl 12 ile 17 Rebiülevvel günlerinde İslam dünyasının seçkin alimleri ve düşünürlerinin katılımı ve Müslümanlar arasında vahdet ve dayanışma kurmak, Müslüman ulema ve düşünürlerin arasında bilimsel ve kültürel görüş alışverişini sağlamak ve hemfikir olmalarını sağlamak, ayrıca İslam dünyasında tek İslam ümmeti oluşturmak ve İslami vahdeti inşa etmenin pratik yollarını araştırmak üzere düzenleniyor.
Ancak bu yıl 34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, koronavirüs pandemisi bütün dünyayı etkilemesi yüzünden telekonferans yöntemi ve uzaktan katılımla düzenlendi. Musibetlere ve afetlere karşı mücadelede İslam İşbirliği başlığı altında düzenlenen konferansta bu mücadelenin yolları ele alındı.
34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Ahmet Şehriyar'ın konuklara hitaben bir rapor sunması ile başladı. Konferansa İran ve 47 İslam ülkesinden yaklaşık 350 düşünür, alim ve akademisyen katıldı. Bu konferans 9 uzaktan bölgesel oturum ve İran İslam Cumhuriyeti'ne özel 10 özel uzaktan oturum çerçevesinde düzenlendi. İslam dünyasının önde gelen düşünürleri konferans boyunca İslam dünyası ile ilgili çeşitli konuların hakkında konuşma yaptı.
İranlı büyük alim Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi 34. Uluslararası İslam Mübate Konferansı'nın açılışına gönderdi. Görüntülü mesajda konferansın düzenlenmesi büyük bir onur ve önemli bir inisiyatif olduğunu belirterek şöyle dedi. Uluslararası İslami Vate Konferansı, vate karşıtı olan insanlara karşı önemli bir harekettir ve İslam dünyasına vate mesajları vermektedir. Ayetullah Mekarim Şirazi, İslami Vate yolunda sarf edilen her türlü çaba önemli ve değerli bir ibadet olduğunu belirterek şöyle ekledi. Vahdet için çaba harcamak İslami ve Kur'an'ı öğretilere uygundur. Umulur ki gaflet uykusunda olanlar uyanır ve yorunu değiştirir ve herkes İslami vahdete doğru hareket eder.